Üçüncü bölüm. Önceki ve gelecek krallar. Tanrı'nın tanrısal meclisi, gözle görünmeyen ailesi ve görev gücüne kısa bir giriş yaptık. Tüm bunlarla ilgili çok daha fazla detay var. Özellikle İsa ve şeytan gibi önemli oyuncuları konuya nasıl sığdırabileceğimize bakmamız gerekiyor. Fakat gözle görülmeyen dünyada neler olduğuna dönmeden önce kendimiz hakkında yeni bir bakış açısı edinmemiz lazım. Tanrı'nın gözde görülmeyen ruhsal dünyayı meclisiyle birlikte yönetmesi, yeryüzündeki hakimiyetinin, teologların deyişiyle Tanrı'nın krallığının bir modelidir. Bunların hepsi yaratılışta Aden bahçesinde başladı. Aden, Tanrı'nın ev ofisi. Aden bahçesi sözünü duyunca aklımıza ilk gelen şey nedir? Konuştuğumuz çoğu kişi Adem ve Havva'yı düşünüyor. Aden, onların eviydi. Orası Tanrı'nın onları koyduğu yerdi. Yaratılış 2, 15-25. Ancak Aden aynı zamanda Tanrı'nın eviydi. Hezekiel, Aden'i Tanrı'nın bahçesi olarak ifade ediyor. Hezekiel 28, 13, 31, 8-9. Bunda şaşırılacak bir durum yok. Şaşırtıcı olabilecek şey ise Aden'i Tanrı'nın bahçesi olarak adlandırdıktan hemen sonra Hezekiel'in Aden'e Tanrı'nın kutsal dağı diye hitap etmesidir. 28-14. Birçok eski inanışta lüks bahçeler ve erişilemez dağlar Tanrıların evi olarak düşünülüyordu. Kutsal kitap Aden için bu iki tanımı da kullanıyor. Aden Tanrı'nın eviydi ve bu nedenle işlerini yürüttüğü yerdi. Orası Tanrı'nın idare merkezi ya da ev ofisiydi ve Tanrı neredeyse meclisi de onun yanındadır. Tanrı'nın suretinde yaratılanlar. Kutsal kitaptaki en önemli ayetlerinden biri bize hem Tanrı'nın hem de meclisinin Aden'de bulunduğu bilgisini veriyor. Yaratılış 1.26'da Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Yazar burada kendimize kelimesini vurguluyor. Tanrı niyetini bir gruba duyuruyor. Peki Tanrı kiminle konuşuyor? Göksel varlıklarıyla, meclisiyle, üçlü birliğin diğer üyeleriyle konuşmuyor. Çünkü Tanrı onların bilmediği bir şeyi bilemez. Ve burada seslendiği grup Tanrı'nın ne yapmaya karar verdiğini öğreniyor. Bu bildiriyi anlamak kolaydır. Bu benim arkadaşlarıma hadi pizza alalım, hadi bunu yapalım demem gibidir. Yeterince açık. Fakat kaçırmayı isteyemeyeceğimiz bir detay var. Tanrı aslında karar verme sürecine bu grubu dahil etmiyor. Gördüğümüz diğer tanrısal meclis oturumlarının aksine Tanrı'nın meclis üyeleri bu karara katılımda bulunmuyor. Bir sonraki ayette Yaratılış 1.27 insan yaratıldığında yaratma eylemini gerçekleştiren yalnızca Tanrı'dır. İnsanın yaratılması Tanrı'nın kendi başına hallettiği bir şeydir. Pizza benzetmeme geri dönersek, yaptığım duyuruyu herkesi pizzacıya götürüp parasını ödemekte ısrar ederek yerine getirdiysem, tüm işi gerçekleştiren kişi ben olurdum. Burada olup biten de budur. Tanrı'nın insanı yaratan tek kişi olması mantıklıdır. Meclisinin tanrısal varlıklarının böyle bir gücü yoktur. Ancak bu durum başka bir garipliğe yol açıyor. Yaratılış 1.27'de insan Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Vurgu eklendi. 26. ayetten itibaren kendi suretimizde ifadesine ne oldu? Aslına bakılırsa hiçbir şey. Yaratılış 1.26-27'deki kendi suretimizde ve kendi suretinde arasındaki değiş tokuş çok enteresan bir durumu ortaya çıkarıyor. Tanrı'nın bildirisi, kendi suretimizde insan yaratalım ifadesinin anlamı, kendisinin ve konuştuğu diğerlerinin ortak bir şey paylaşıyor olduğudur. Bu her neyse, Tanrı onları yarattığında insanlar da bunu paylaşacaktır. Bazı açılardan sadece Tanrı gibi olmakla kalmayıp aynı zamanda Tanrı'nın meclisinin tanrısal varlıkları gibiyiz. O bir şey sözcüğü Tanrı'nın suretinde ifadesiyle bağlantılıdır. Yaratılış 1.26'nın daha iyi tercümesi Tanrı'nın insanı kendi sureti olarak yarattığı şeklinde olacaktır. İnsan olmak, Tanrı'nın sureti olmaktır. Deyim yerindeyse, bizler Tanrı'nın temsilcileriyiz. Tanrı'nın sureti, zeka gibi bize Tanrı tarafından verilen bir yetenek değildir. Yetenekleri kaybedebiliriz. Ancak Tanrı'nın sureti olma durumumuzu kaybedemeyiz. Sonuçta bu insan olmamayı gerektirir. Her insan ana rahmine düştüğü andan ölüme kadar daima insan olacaktır ve daima Tanrı'nın sureti olarak kalacaktır. İşte bu yüzden insan hayatı kutsaldır. Tanrı'yı nasıl temsil ederiz? Bir önceki bölümde Tanrı'nın gözle görülmeyen görev gücünün tanrısal varlıklarıyla otoritesini paylaştığını gördük. Tanrı aynı şeyi yeryüzünde insanlarla da gerçekleştiriyor. Tanrı gözle görünen ve görünmeyen tüm varlıkların yüce kralıdır. O hükmeder. O hükmünü ruhsal dünyadaki ve insanoğlunun dünyasındaki ailesiyle paylaşır. Bizler dünyayı olmasını istediği hale getirmek ve Tanrı ile birlikte keyif almak üzere Tanrı'nın planına katılımda bulunmak için buradayız. Nihayetinde Tanrı bize bunu nasıl yapacağımızı gösterdi. İsa, Tanrı'yı temsilin en büyük örneğidir. O, görünmez Tanrı'nın görünümü, Koleseliler 1.15 ve Tanrı'nın varlığının öz görünümüdür, İbraniler 1.3. Bu sebepten dolayı İsa'ya benzemek zorundayız. Romalılar 8.29, 2. Korintliler 3.18. İki meclis, bir kader. Tüm bunlar bir anlam ifade ediyor. Umarım bu anlamı yakalıyorsunuzdur. İnsan esasında yeryüzünde Tanrı'nın yönetimi, kurulu, meclisidir. Tanrı'nın huzurunda göksel ailesiyle birlikte yaşamak üzere yaratıldık. Ondan keyif almak ve sonsuza kadar ona hizmet etmek için yaratıldık. Başlangıçta bu yaratılış amacının yeryüzünde de gerçekleşmesi planlanmıştı. Aden, göğün ve yeryüzünün kesiştiği yerdi. Tanrı ve kurul üyeleri insanoğluyla aynı mekanda bulunuyorlardı. Fakat ne amaçla orada bulunuyorlardı? Tanrı, Adem ve Havva'ya verimli olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun, dedi. Yaratılış 1.28. Bu, Tanrı'nın suretine sahip olanlara verilen bir görevdi. Onlar, Tanrı'ya yaratılış konusunda idareci, krallar olarak hizmet edeceklerdi. İnsanoğlunun görevi yeryüzüne yayılmak ve Aden'i tüm gezegene doğru genişletmek, Tanrı'nın krallığını büyütmekti. O görev iki kişi için çok büyüktü. Bu nedenle Tanrı, Adem ve Havva'nın çocuklarının olmasını istedi. Bildiğimiz üzere Adem ile Havva ve çocukları başarısız oldu. İnsanoğlu günah işledi. Bu gerçekleşmeseydi yeryüzü aşamalı olarak evrensel bir Aden'e dönüştürülecekti. Mükemmelleştirilmiş bir gezegende Tanrı ve Tanrı'nın ruhsal ailesiyle birlikte sonsuz bir yaşama sahip olacaktık. Tanrı insanı seviyordu. Bu yüzden Adem ve Havva'yı affetti. Ancak insanların geri kalan kısmı o noktadan itibaren Adem ve Havva'nın adımlarını izlemeye mahkum edildi. Hepimiz günah işledik ve Tanrı'nın müdahalesi olmadan ölüme hak ediyoruz. Romalılar 6.23. Bizler ölümlüyüz ve bu yüzden günahkarız. Kurtuluşa ihtiyacımız var. Tanrı'nın bizim tanrısal ailesine katılmamızı, meclisinin bir parçası olmamızı ve onun huzurunda yaşamamızı istediği fikri, kutsal kitabın söylediği bazı muhteşem detayları anlamamıza yardımcı olur. Bu detaylar kutsal kitabın neden inanlılara Tanrı'nın oğulları ya da Tanrı'nın çocukları? Yuhanna 1.12, 11.52, Galatyalılar 3.26, 1. Yuhanna 3.1-3 olarak hitap ettiğini açıklıyor. İnanlıların neden Tanrı'nın ailesine oğulluk hakkı almış kişiler olarak tanımlandıklarını açıklıyor. Galatyalılar 4.5-6, Romalılar 8.14-16. Bize Tanrı'nın ve krallığının mirasçısı Galatyalılar 4.7, Titus 3.7, Yakup 2.5 ve tanrısal özyapıya ortak olduğumuzun söylenmesinin nedenlerini açıklıyor. 2. Petrus 1:4. Ayrıca bakınız 1. Yuhanna 3:2. İsa geri döndüğünde inanlılara neden Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğini söylediğini açıklıyor. Vahiy 2:7. Kendi tahtında oturma hakkı dahil olmak üzere. Vahiy 3:21. Ulusların üzerindeki yetkiyi bizimle paylaşacağına dair vaadini neden verdiğini açıklıyor. Vahiy 2:26-28. Bu yaşamdan Aden'e doğru yol alıyoruz. Gök yeryüzüne geri dönecektir. Ölümden sonraki hayatta yapacağımız budur. Yeni evrensel Aden'i yöneteceğiz. Başlangıçta Adem ve Havva'nın yardımda bulunmaları gereken görevden keyif alacağız. Ebedi hayatın arp çalmak ve 7-24 şarkı söylemekle ilgisi yoktur. O, Tanrı'nın kendisi, dirilmiş İsa ve Tanrı'nın suretinde yaratılmış insan ve doğaüstü varlıkların yanında tüm hayal edilemez doluluğunda kusursuz yaratılışı keşfedip tadını çıkarmakla ilgilidir. Bu neden önemli? Öyle görünmeyebilir fakat birçok yaşam değiştiren fikir tüm bunlardan türemiştir. O planı henüz görmesek bile yaşamlarımızı Tanrı'yı temsil eder ve planlarını ileriye taşır gibi bilinçli bir şekilde yaşamak her güne karşı yaklaşımımızı değiştirecektir. Tanrı'nın orijinal planı tüm yeryüzünü Aden gibi yapmaktı. Tanrı, insanoğlunun Aden'de olduğu gibi kendisinin iyi hakimiyetini tüm yeryüzüne yayma görevine katılımda bulunmalarını istedi. Adem ve Havva'ya çocuklarının olmasını ve yaratılış üzerinde egemen olmalarını söyledi. Yaratılış 1:26-28. O emir düşüşten sonra unutulmadı. Aslına bakılırsa tufanın korkunç olaylarından sonra tekrar edildi. Yaratılış 8:17-9:1. Aden kayıp olmamasına rağmen Tanrı onun yeniden inşa edilmesini tasarlıyor. Eninde sonunda İsa geri döndüğünde ve Tanrı yeni bir gökle yeni bir gökyüzü yarattığında Vahiy 21 ve 22'de belirtilen Aden'e son derece benzeyen Tanrı'nın hakimiyeti, krallığı tam kapsamlı olarak geri gelecektir. Bu süre zarfında Tanrı'nın gerçeğini, İsa'nın müjdesini her yerde yayabiliriz. Ayrıca her yerde ve tanıştığımız herkese Tanrı'yı anlatabiliriz. Bizler İsa'nın o planı sonlandıracağı günü dört gözle bekleyerek tam burada ve şu anda Aden'i yeniden kurmak üzere görevlendirilmiş Tanrı'nın vekilleriyiz. Kendimizi bilinçli olarak Tanrı'nın vekilleri, onun suretinde yaratılanlar olarak farz etmemiz aldığımız kararların önemli olduğu anlamına geliyor. Artık günah içinde kaybolmamış olan Hristiyanlar kutsal ruhun yardımıyla Tanrı'nın planını yerine getirebilirler. Tanrı'yla yaşamın güzelliklerini yaymak ve müjdeye ihtiyacı olan kişilere bu görevden nasıl keyif alabileceklerini anlatmak için buradayız. Yaşamlarımız birçok insanla kesişiyor. Bu karşılaşmalara ait anılar hayatlarını ve yaşamlarına dokundukları tüm insanları etkiliyor. Biz ya Tanrı'yla yaşamın ya da Tanrı'dan uzakta yaşamın bir yansımasıyız. Bu ikisinin ortası yoktur. Tüm insanların Tanrı'nın suretinde yaratıldıkları bilgisi aynı zamanda insan hayatının ne kadar kutsal olduğunu görmemizi sağlar. Bu, yaşam ve ölüm ile ilgili önemli etik kararların çok daha ötesine uzanır. Öğrendiklerimiz birbirimizi nasıl gördüğümüz ve nasıl ilişki kurduğumuz üzerinde çok fazla etkiye sahiptir. Irkçılığın Tanrı'nın dünyasında yeri yoktur. Adaletsizlik Tanrı'yı temsil etmekle bağdaşmaz. Gücün kötüye kullanılması evde, işte veya devlet yönetiminde ahlak dışıdır. Tanrı'nın Aden'de çocuklarına davranış şekli bu değildir. Bu yüzden Tanrı'nın suretinde yaratılan diğer kardeşlerimizle kurduğumuz ilişkimizde de bu davranışın yeri yoktur. Son olarak Tanrı'yı temsil etmek, onu onurlandıran her işin ruhsal bir davet olduğu anlamına gelir. Her meşru görev dünyamızı Aden'e doğru taşımanın ve Tanrı suretindeki diğer kardeşlerimizi kutsamanın bir parçası olabilir ya da olmayabilir. Tanrı iş tanımlarından dolayı vaizlik konumundaki insanların daha kutsal veya daha özel olduğunu düşünmez. Tanrı bulunduğumuz yerde her birimizin onu nasıl temsil ettiğimize önem verir. Biz ya Tanrı'nın nihayetinde herkesten tecrübe etmemizi istediği hayatı paylaşarak karanlığa karşı dururuz ya da durmayız. Bu fırsat muhteşem ötesi olmak zorunda değildir. Sadece fırsatı yakalamayı gerektirir. Tanrı'nın Aden'deki niyeti ne kadar muhteşem olursa olsun, bu vizyon eşit hızla öldü. Yalnızca Tanrı kusursuzdur. Özgürlük, kusurlu kimselerin, tanrısal olanların bile elinde yıkıcı sonuçlara neden olabilir.